Ayrım 15. İkinci Adam 1950-1964 3. Cilt Şevki Süreyya Aydemir sayfa 203. Fakat biz biraz da Makaryos'a dönelim. Makaryos 1950'de Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Arşiveki yahut Başpapazı olunca Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması yolundaki andını hemen tatbik yoluna geçti. Evvela Peon adıyla ve Kıbrıs İttihadı Gençlik Teşkilatı anlamına gelen bir gençlik cemiyeti kurdu. Bu teşkilatta gençler ilerideki mücadeleler ve enosis yani Yunanistan'la birleşme gayesi için eğitileceklerdi. 1951'de Makaryos Yunan ağabeyi Grivas'la tanıştı. O zaman Makaryos'la anlaşılan Grivas sonra onun can düşmanı kesildi. Grivas 1974 başında öldü. Bu albay da kendi gaye ve mücadelesi için güçlü bir istidat görmüştü. Temaslarını sıklaştırdı. Nihayet 1954'te onu adaya davet etti. Ondan Peon gençliğini çeteleştirmesini istedi. Bu Grivas'ın tam işiydi. Grivas bu işe başlayınca Yunan hükümeti ona maddi manevi yardım ellerini uzattı. O zamanki başbakan Papagos da bu işte Makaryos kadar yakından ilgiliydi. Nihayet Grivas'ın adaya gelişinden az sonra EOKA gizli teşkilatı kuruldu. Bu düpedüz bir teftiş ve silahlı mücadele teşkilatıydı. 1955'te EOKA bütün adada geniş bir saldırıya geçti. Baskınlar, cinayetler, bombalar birbirini kovaladı. Hedef gerçi İngilizlerdi ve enosis isteniyordu ama bu kanlı macerada Türkler de felaket nasiplerini aldılar. Zaten 1955 Nisan'ında EOKA ilk defa açıkça mücadelesini Türklere karşı tevcih ettiğini duyurdu. Nitekim 1955-1958 arasında adada 142 İngiliz, 278 Enosis aleyhtarı Rum, 84 Türk öldürüldü. 684 İngiliz, 295 Rum, 258 Türk yaralandı. Bu safhalara kadar Türk hükümetinin ve Türk halkının Kıbrıs'a karşı herhangi özel ilgisi yoktu. Doğu Akdeniz'de bir Kıbrıs adasının mevcut olduğundan başka hiçbir şey bilinmiyordu. İşte bu tetiş hareketlerinin genişlemesinden sonradır ki önce basında ve ilk adımda Hürriyet gazetesi sahip ve başyazarı Seda Simavi'nin yazıları ile bir ilgi uyanmaya başladı. Yazılar, makaleler, haberler ve nihayet mitingler protesto gösterileri baş gösterdi. Fakat hükümet bununla ilgili görünmüyordu. Zaten bu hareketlere katılanlar da ne yazacaklarını ne isteyeceklerini pek bilmiyorlardı. O sıralarda ortada bilhassa ya ilhak ya ölüm sloganları yaygındı. Halbuki fiili durum ilhaka elbette ki elverişli değildi. Atatürkleri yuvarlak rakamla genel nüfusun %25'ini teşkil etmekteydiler. Gayrimenkul servetin toprak vesaire gibi %38'ini ellerinde bulundurmakla beraber fiiliyatta bir azınlık teşkil ediyorlardı. Fazla olarak da teşkilatsızdılar. Nihayet yukarıdaki sloganlar ya taksim ya ölüm şekline büründü ama hükümet hala sessiz ve yönsüzdü. İşte daha önceki bahiste verdiğimiz 6-7 Eylül hadiseleri bu hava içinde patladı ve hükümet ister istemez konuya yönelmek zorunluluğunda kaldı. Bu gelişmenin sonu 1958 yılı içinde meselenin Birleşmiş Milletler'e götürülmesi oldu. Birleşmiş Milletler bu işin 3 ilgili tarafından yani İngiltere, Türkiye, Yunanistan arasında görüşmelerle düzenlenmesi kararını verdi. İşte Zürih konuşmalarına ve Zürih anlaşmalarına böyle varıldı. Ve bu anlaşmalardan sonra ise Kıbrıs meselesi fiilen iki cephede gelişti. 1. Kıbrıs'ta yürüyen ve işin hareketli tarafını teşkil eden Enosis hareketi. Bu hareket hiçbir dakika ara vermeden ve her gün biraz daha güçlenerek yürüdü. 2. Türkiye ile Yunanistan arasındaki verimsiz, neticesiz ve ancak Enosis için vakit kazanmayı, en elverişli anı beklemeyi sağlayan oyalama siyaseti. Bu siyasette Türkiye pasif ve yönsüzdür. Nitekim hükümet o zamandan bugüne kadar Kıbrıs üstündeki kesin, açık isteklerini bile formülleştiremedi. İlhak, taksim, ölüm, yani harp ve istila ve nihayet federasyon gibi hepsi de bir kaideye oturtulamayan sözde hedefler üstünde Türkiye hem kendi oyalandı hem Kıbrıs Türklerini tedirgin etti. Bu arada Zürich-Londra anlaşmalarının bir esas gibi alındığı ve ona bağlı kalarak bunlara bir kurtuluş simidi gibi sarılındığı da oldu. Bu anlaşmaların hiçbir surette revizyona tabi tutulamayacağı edebiyatı bugün de sahnededir. Halbuki anlaşmaların çoktan beri hiçbir uygulama sahası ve maddesi kalmamıştı. Kaldı ki bir anlaşmanın değişemeyeceği, yeni esaslar içinde bir realiteleri daha uygun olarak düzenleyemeyeceği gibi bir kaide tanımıyordu. Nitekim Lozan sulh müzakereleri sırasında Türkiye'nin de böyle bir tezi savunduğu bilinmektedir. Hatta bu görüşü daha kuvvetli savunabilmek için orada iki Fransız hukukçusu da angaje edilmişti. Profesör Cemil Birsel, Lozan 2. cilt ve Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, cilt 3, 2. baskı, sayfa 114-115. Doktor Şükrü Toruk'un Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs'ın politik durumu isimli eseri bu konuda tarihi malumat edinmek bakımından önemlidir. Bugünkü Türk tezi de coğrafi temeli dayanan bir federasyondur. Şimdi bu bahsi sona erdirmek için şu Zürich ve Londra anlaşmalarına da kısaca göz atalım. Ama önce şu noktayı aydınlatalım. mağaralarında uyuyanlar. 1954 yılına kadar Türkiye, İngiltere'nin Kıbrıs'ta hakim olduğu ve bu hakimiyetin de Lozan Anlaşması ile perçinlendiği esasına dayanarak adadaki nizama karşı ilgisizdi. Bu durumu sarsan olayları yukarıda özetledik. Bu satırların yazıldığı günlerde Kıbrıs buhranı zirve noktasındadır. İki Türk köyüne yapılan saldırı ve orada öldürülen köylüler hadisesinin uyandırdığı infial, Türk ordusunun alarma geçmesine ve Yunan ordusunda da bazı hazırlıklara geçilmesine vesile vermiş bulunmaktaydı. Yayın evinin notu. Yukarıdaki dipnotu eserin yazıldığı zamana göre değerlendirilmelidir. O zamana henüz barış harekatı yapılmış değildi. Türkiye'nin nazik fakat biraz da kaygısız Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, hatta 30 Ocak 1950'de bile Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur diyebiliyordu. DP iktidara gelince bu yeni iktidarın Dışişleri Vekili Fuat Köprülü de 20 Haziran 1950 tarihli grup toplantısında ve bir suali cevaplandırırken böyle bir mesele yoktur cevabını verebilmişti. Bunlar mağaralarında uyuyan bir takım insanlardılar. Konuyu Birleşmiş Milletler'e evvela ve 21 Eylül 1953'te bu teşkilatın 439. oturumunda Yunan delegesi Alexi Kiru söz arasında getirdi. Kıbrıs halkının muazzam bir çoğunluğunun Yunanistan'la birleşme isteğinden bahsetti. Orada bulunan Türk delegesi bu sözlere karşı ve bu konuda hiçbir şey konuşmadı. Birleşmiş Milletler'e bu mevzuda resmen müracaat ise 16 Ağustos 1959'da ve gene Yunanistan tarafından yapıldı. Halbuki daha bir hafta evvel Türkiye ile Yunanistan ve Yugoslavya arasında Bled'de bir dostluk anlaşması imzalanmıştı. 9 Ağustos 1954. 8 Eylül 1954'te ise Başpiskopos Makarios III Kıbrıs'ta şöyle bir konuşma yaptı. Bizans İmparatorluğu zamanında din düşmanı barbar akıncılar Küçük Asya'dan kalkıp üstümüze akın ettikleri zaman biz Panayya'mıza sığınmıştık. Konstantinopolis'teki Ayasofya Kilisesi'nde ayini yarıda bıraktırıp çanlarımızı susturdukları zaman da gene Panayya'mıza sığınmıştık. Yunan milleti Türk esareti altında geçirdiği yıllar boyunca da hep Panayya'ya sığındı. Bu dualar boşa gitmedi. Bir gün elbet Panayya'mızın yardımı ile Ayasofya'da çanlarımız gene çalacaktır. Bugün esaret altında bulunan Kıbrıs'ımızın hürriyete kavuşması için gene Panayya'mıza sığınıyoruz. Tarih ispat etmiştir ki Kıbrıs ezelden beri Yunanlıdır. Demek ki bir Kıbrıs meselesi vardı. Ancak böyle bir meselenin olduğunu yalnız Türk hükümetiyle onun Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler temsilcilerimiz bilmiyorlardı. Nitekim bunun devamı suretiyle olacaktır ki Türkiye Kıbrıs konusunda uzunca bir zaman kesin bir formüle ulaşamadı. Kıbrıs meselesi İnönü'yü muhalefet saflarında buldu. Fakat bu meselenin bütün gelişmeleri boyunca o görüş ve değerlendirmelerini her vesilede belirtmiştir. Mesela gelişmelerin bu safhasında İnönü tamamen statükonun yani mevcut durum muhafazası lehindedir. Mesela 28 Ağustos 1954 tarihli konuşmasında konuyu şöyle değerlendirir. Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin milli menfaati bugünkü idarede değişiklik yapılmaması ve Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarının insan haklarına mazhar olarak emniyet içinde yaşamaları ve milliyetlerini muhafaza etmeleridir. Kıbrıs İngiltere'ye Türkiye'nin toprak emniyeti meselesi bugün de birinci derecede meselemizdir. Kıbrıs'ın statükosunda değişiklik yapılmasının kat'i surette aleyhindeyiz. Kıbrıs bugünkü idare elinde kalmalı ve Türk vatandaşları her türlü emniyet, huzur ve haklara sahip olmalıdır. Kıbrıs, Yunanistan idaresine verilmemelidir. Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler'de genel kurul gündemine alınması 24 Eylül 1954'te ve Türkiye'nin muhalefetine rağmen kabul edildi. Zürih ve Londra konferanslarına giden yolda böylece açıldı. Türkiye ancak o zaman bir Kıbrıs meselesi olduğunu anladı. 1 Nisan 1955'te ise Kıbrıs'ta EOK açıkça baş kaldırmış ve daha önce de değindiğimiz gibi bütün adada saldırıya geçmişti. 21 Haziran 1955'ten itibaren bu saldırılara Türkler de açıkça hedef aldılar ve ilk atılan bombalarla 14 Türk yaralandı. Londra Anlaşması 30 Haziran 1955'te İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ı Doğu Akdeniz savunması ve Kıbrıs meselesi üzerinde Londra'da bir konferansa davet etti. Makarios Atina'ya koştu ve Fazıl Küçük Adnan Menderes'i Kıbrıs Türklerinin haklarını korunması için büyük devletimizin yardımına sığınır, sarsılmaz bağlılıklarımızı, itimadımızı bir kere daha teyit ederiz mealinde bir telgraf çekti. Bir süre sonra da bizzat Fazıl Küçük'ün başkanlığında bir heyet Londra'ya hareket etti. 1955'te ve 6-7 Eylül hadiseleri öncesinde Kıbrıs meselesi keskin bazı gelişmeler kaydederken İnönü bu konuda hükümeti destekleyeceklerini 25 Ağustos 1955'te şöyle açıklamıştır. Kıbrıs davası üzerinde hükümetin beyanatı bize ciddi bir vaziyet göstermektedir. Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yakın günlerde umumi bir tecavüz tehlikesi karşısında bulunduğundan resmen bahsedilmiştir. Bütün vatandaşların alakası bu vahim haber üzerinde toplanmalıdır. Dış meseleler ve tehlikeler üzerinde iktidarın muhalefetle işbirliği yapması usulü bizde henüz teessüs etmemiştir. Onun için tehlike zamanında yapabileceklerimizi acilen bildirmek isteriz. Kıbrıs'taki kardeşlerimizin can ve mallarını tehlikeden kurtarmak için hükümeti gayretlerini de destekleyeceğiz. Dış politikamızın Kıbrıs'ta meşgul olacağı bu günlerde iç politikamızın havasının da Kıbrıs ile dolu olduğunu dünyaya göstermek vazifemizdir. Londra Konferansı 29 Ağustos 1955'te toplandı. Türkiye adına Fatih Rüştü Zorlu başkanlık ediyordu. 7 Eylül'de konferans hiçbir sonuç alınmadan dağıldı. Ondan sonra da İngiliz yetkilileriyle Makaryos arasında yüksek kademede temas ve istişareler başladı. 1956 yılında bu da hava içinde girildi. Başpapaz ise gittikçe diretiyordu. Nihayet İngiltere anlaşmaya giden yolun Makaryos tarafından tıkandığı gerekçesiyle 9 Mart 1956'da papazı tevkif ve Hint okyanusunda Şaşel adasına sürgün etti. Bu olay Makaryos'u büsbütün kahraman yaptı. Adada ise İngilizler bir seri reform projeleri üstünde bocaladılar. 19 Aralık 1956'da İngiltere Müstemlekat Nazırı çeşitli formüller arasında adanın taksiminin de düşünülebileceğini açıkladı. 26 Aralık 1956'da Başvekil Adnan Menderes bu taksim keyfiyetini tasvip eder görünen beyanlarda bulundu. 6 Ocak 1957'de bu görüşünü tekrar etti. Böylece Türkiye taksim şeklinde bir formülde bir çıkar yol görüyordu. O taksim ki aslında uygulanması mümkün olmayan bir şekilde ada için. Nihat Erim'in Kıbrıs işlerinde bir uzman gibi önde görünüşü bu sıralarda başlar. Nitekim 19 Ocak'ta ve Doktor Fazıl Küçük'le birlikte Kıbrıs'a giden Nihat Erim, heyetin arabasını Rumlar Lefkoşe'de bir bomba da attılar. Bomba isabet etmedi. Ada Rumları taksim aleyhindeydiler. Birleşmiş Milletler ise alt komitede Kıbrıs için Kıbrıs halkının karar vermesi formülüne vardı ama bunu genel kuruldan geçiremedi. 1957 yılı böyle sona erdi ama Ocak ayında Kıbrıs'ta taksim lehine nümayiş yapan Türklerin üzerine İngiliz zırhlı araçlarının sürülmesi ve gelişi güzel ateş açılması sonunda 7 Türk öldü. Gerginlik son hadlerine vardı. Türkiye'de gönüllü yazılma müracaatları başladı. İstanbul'da ve Ankara'da büyük mitingler yapıldı. Nihayet İngiltere 19 Haziran 1958'de Macmillan planını açıkladı. Bu planda bir taktik sahası bulamadı ve Kıbrıs'ta Türklere karşı tehdit arttı. Mesela 1958 Temmuz'unda 43 Türk öldürüldü. Aynı ay içinde Türkiye İngiltere'ye bir nota vererek eğer İngiltere aciz gösterecekse Türkiye'nin adada bizzat tedbirler alacağını bildirdi. Türkiye'nin askeri kuvvetle adaya müdahale eğilimi bu süreçle başladı ve Doktor Fazıl Küçük 20 Temmuz'da yayınladığı bir makale ile Türk askerinin adaya çıkmasını istedi. Makaryos da bunun üzerine ve ilk defa adaya bağımsızlık verilmesi görüşünde bulundu. O sırada Makaryos sürgün bulunduğu Taşel adasından Kıbrıs'a gelmemek şartıyla serbest bırakılmış Atina'ya yerleşmişti. Doktor Fazıl Küçük bağımsızlık fikrini şiddetle reddetti ama Aralık ayı sonunda Türkiye Kıbrıs'ın bağımsızlığı tezine yanaştı ve Kıbrıslı liderler bunu Türkiye'nin garantisi olmak ve adada bir miktar Türk askeri bulundurmak şartıyla kabul ettiler. 5 Şubat 1959'da Başvekili Adnan Menderes de Yunan Başvekili Karamanlis ile görüşmek üzere Zürih'e hareket etti. Bu görüşmeler 11 Şubat akşamı tam bir mutabakatla sonuçlandı. Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet kurulacaktı. Nihai anlaşma Adalı Rum ve Türk temsilcilerinin de katılmasıyla Londra'da imzalanacaktı. Fakat 17 Şubat 1959'da Türk murahhas heyetiyle misafirlerini kalabalık bir kafile halinde Londra'ya götürmekte olan uçak kazaya uğradı. 14 kişi hayatını kaybetti. Adnan Menderes mucize kabiliğinden sıyrıklarla kurtuldu. Fakat Kıbrıs'ta Türkiye, İngiltere ve Yunanistan tarafından garanti edilecek bağımsız bir devletin kurulması esnasında dayanan anlaşmalar 19 Şubat 1959'da Londra'da taraflar tarafından imza edildi. Halen de yürürlükte sayılan ve hele Türkiye'nin bugün de ve bütün şartların değişmesine rağmen zaman zaman sarıldığı anlaşmalar bunlardır ve 27 maddeyle eklerinden ibarettir. Bunlara göre Kıbrıs'ta bir cumhuriyet kurulacaktı. Cumhurbaşkanı Rum ve yardımcısı Türk olacaktı. Bunlar kendi toplumları tarafından seçileceklerdi. Kıbrıs'ta resmi dil Rumca ve Türkçe olacaktı. İcra yetkisi Cumhurbaşkanı ile yardımcısında toplanacak, 7 Rum ve 3 Türk bakandan müteşekkil bir de bakanlar kurulu bulunacaktı. Kanun yapma yetkisi %70 Rum, %30 Türk olmak üzere kendi toplulukları tarafından seçilecek 5 sene süreli bir meclise verilecekti. Ayrıca cemaat meclisleri de olacaktı. İdare %70 Rum, %30 Türk memurlar esasına göre kurulacaktı. Kıbrıs'ın %60'ı Rum, %40'ı Türk'ten müteşekkil, 2000 kişilik bir de askeri kuvveti olacaktı. En karışık ve tatbiki imkansız bir taksim şekli olmak üzere de Kıbrıs'ın en büyük 5 şehrinde Rumların ve Türklerin ayrı ayrı belediyeleri olacaktı. Yani bu şehirler belediye sınırları içinde taksim edilecekti. Hülasa, neticede ve Kıbrıs'ta 600 Türk ve 1600 Rum askerinin üstlenmesine imkan veren askeri anlaşmalar da yapılacaktı. Bu arada İngilizler için adada bazı hakimiyet bölgeleri ve üsler ayrılıyordu. Bu anlaşmalara dayanılarak 3 Aralık 1959'da Doktor Fazıl Küçük'ün Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve 14 Aralık 1959'da Başpiskopos Makarios'un Cumhurbaşkanlığı seçildikleri ilan edildi. Cumhuriyet kurulmuştu. 6 Nisan 1960'ta ise 199 maddelik Cumhuriyet Anayasası kabul ve ilan edildi. Türkiye'de 27 Mayıs ihtilali Kıbrıs'ı bu durumda buldu. İleride ve ihtilal sonrası olaylarını incelerken bu konuya gene temas edeceğiz. Kıbrıs meselesi bugün de sahnededir ve bu meselenin 6-7 Eylül 1955 olayları ile birden ön plana çıktığı zamandan daha derin bir vuzursuzluk içindedir. Bu vuzursuzluk tabii bizim, yani Türkiye'nin ve Türk halkının cephesinden böyledir. Yoksa Kıbrıs Rumları ve Yunanistan için meselede hiçbir vuzursuzluk ve endişe unsuru yoktur. Çünkü onlar zamanın kendileri lehine işlediğini sananlardır. Bu arada bizim 1 Aralık aceleci Genelkurmay Başkanı'nın bir takım harp hazırlıkları içinde estirdiği tehlikeli havada malumdur. Ama artık bir aksiyon safhasına geçilmiştir. Söz artık diplomasi ve askerlik faktörlerindir. 15. ayrımın sonu, sayfa 211.